Ayrım 8.
Dışa yansıtma, projeksiyon. Kişinin kendi içinden gelen ve tehlikeli olarak algılanan dürtü, eğilim ve duygularını önce yatsıma, sonra da dışa yansıtma yöntemidir. İçe duyulan kin ve saldırganlık duyguları kişiyi çok tedirgin edebilir. Bu duyguları başkalarına yansıtarak saldırgan olan, sevmeyen ben değilim, başkaları beni sevmiyor, bana kötülük etmek istiyor biçimine döndürerek olumsuz duyguların uyandırdığı sıkıntı ve suçluluk duygusundan sıyrılmaya çabalar. Örneğin kendinde eşcinsel eğilimler fark eden bir genç bunlardan ürker. Bu eğilimi önce içe bastırarak yok sayma yolunu dener. Bilinç dışına itme mekanizması yeterli ise bu eğilimler gizli kalır, yetersiz ise kişi bu eğilimleri dışa yansıtarak, başkalarına aktararak rahatlamak ister. Eşcinsel olan ben değilim. Başkaları benim eşcinsel olduğumu düşünüyor, benim eşcinsel olduğumu çevreye yayıyorlar biçiminde ters yüz eder. Görüldüğü gibi bu savunma mekanizmasının aşırı biçimde kullanılması sağlıksızdır ve paranoid hastalık belirtisidir. Bu mekanizma daha ılımlı biçimde günlük yaşamda da işler. İnsanların kendi yanlışlarını, kusurlarını başkalarına yüklemeleri gibi. Ancak iftiradan ayrı olarak bu mekanizmanın kullanılışı bilinç dışı yolla olur. Bu savunma mekanizmasına başka bir örnek verelim. Orta yaşlı dindar bir koca bir gün arkadaşlarıyla eğlenmeye gider. Birlikte içip eğlendikten sonra arkadaşlarının bir oyununa gelir ve geceyi bir yosmanın koynunda geçirir. Ertesi günler büyük bir suçluluk duygusuna kapılır. Karısına ihanet ettiğini, günah işlediğini düşünerek suçluluk duygusuna kapılır. Yemeden içmeden kesilir, uykusu kaçar. Namazını ve dualarını artırır, karısının yanına yaklaşmaz olur. Bir süre sonra bu kişide önemli bir değişiklik belirir. Karısından kuşkulanmaya, onun başka erkekleri gizlice eve aldığını düşünmeye ve karısına işkence etmeye başlar. Bu davranış değişikliğinin anlamı açıktır. Kişi içinde bulunduğu ve inançları nedeniyle kabullenemediği günahını karısına yansıtarak acısını hafifletmeye uğraşmaktadır. İhanet eden, günah işleyen, gözü dışarıda olan ben değilim, karımdır diyerek suçluluk duygusundan kurtulmak ister, başörtülü 3 çocuk anası olan karısını suçlayacak kadar gerçeklerden uzaklaşır. Karşıt tepkiler kurma, reaction formation. Duygu ve dürtülerin doğrudan açığa vurulması kişiyi tedirgin edebilir. Bu durumda kişi duygu ve dürtüleri önce içe bastırır, sonra da bunların karşıtlarını dışa vurur. Örneğin içindeki saldırgan ve düşmanca duygulardan rahatsız olan kişi aşırı kibar ve nazik davranma yolunu seçer. İçinden kaba davranmak geldiği halde yüze güler, canım kardeşim diye söze başlar, ezilir, büzülür. Bu kişiler kibarlıklarıyla öldürür, yaralarlar. İçinde savurgan ve savruk davranma dürtüsü yatan bir kişi aşırı tutumlu ve düzenli davranabilir. Titizdir, temizliğe aşırı önem verir. Kendi cinsel duygularından tedirgin olan yobaz bir kişi de açılma saçılma karşısında tutucu ve aşırı ahlakçı bir tutum takınır. Ar haya kalmadı, kadınlar açıldı, yakında kıyamet kopacak der. Bu savunma mekanizması obsesif kişilerin en sık kullandığı savunma biçimidir. Yapma, bozma, undoing. Kişinin tedirgin edici bir duygu, düşünce veya eylemini karşıt duygu, düşünce veya eylemle düzeltme yöntemidir. Acaba musluğu kapadım mı? Işığı söndürdüm mü? Hava gazını kapadım mı? Kapıyı kilitledim mi diye sürekli kuruntu edip aynı işleri yinilemek bu savunma mekanizmasına bir örnektir. Konuşulan kötü şeyler olacakmış korkusuyla bir tahtaya vurmak da yapma bozma savunmasıdır. Kişi kötü olasılığı bozmaya, yansızlaştırmaya çalışmaktadır. Birisine kızınca Allah cezasını versin deriz. Bu kötü duayı gerçekleşeceğinden korkarak çoğu kez Allah cezanı vermesine çeviririz. Çoğunluk obsesif kompulsif hastalarda rastlanan bir mekanizmadır. Hasta içinden geçen asalak bir düşünceyi kovmak için kendine göre önleyici önlemler alır. Örneğin içinden sevdiklerinin ölümünü geçiren ya da Tanrı'ya sövmek isteği duyan hasta, bunları etkisiz kılmak için belli hareketler yapar ya da sayı sayar. Şu hareketleri şu kadar kez yapmazsam kötü bir şey olacak der ve o hareketleri yapmaya kendinde zorunluluk duyar. Yalıtım, isolation. Yaşanmış acı ya da sıkıntı veren bir olayı duygulardan arındırma ve yalıtma yöntemidir. Kişi olayı ayrıntılarıyla anımsadığı halde o sırada çektiği acıyı ve sıkıntıyı bilinç dışına iter. Olayı sanki kendisi yaşamamış da başkasından dinlemiş gibi duygulanmadan aktarır. Obsesif kompulsif hastaların sıklıkla başvurduğu bir savunma yöntemidir. Hasta başından geçen ölüm, cinsel saldırı, ayrılık gibi acı veren olayları gördüğü bir film veya okuduğu bir öykü gibi anlatır. Bu yola kişi travmatik yaşantılarının etkisinden kendisini korumaya çalışır. Gerileme, regression. Tedirgin edici yeni durumlar karşısında kişinin kendini daha güvende duyacağı bir önceki uyum düzeyine gerilemesidir. Saldırıya uğrayan bir ordunun kendini toparlamak için bir süre daha güvenli savaş çizgisine çekilmesi gibi. Örneğin kardeşi doğan bir küçük çocuğun bebeksi konuşmaya başlaması, bebek gibi kucağa alınmak istemesi, çişini, kakasını kaçırarak annesinin ilgisini üstüne çekmesi gerileme mekanizmasına bir örnektir. Erişkinler de genellikle hastalandıkları zaman çocuklaşırlar. Çocuk gibi bakılmak, yedirilmek, nazlandırılmak isterler. Beklediklerini bulamayınca küsebilir ya da öfkeyle tepki gösterirler. Ancak bu geçici bir durumdur. Hasta iyileşince genellikle eski olgun davranışına döner. Şizofreni gibi ağır ruhsal hastalıklarda gerilemenin en ağır sürekli belirtileri görülür. Mantığa bürüme, rationalization. Bilinç dışı bir yolla kendini avutma yöntemidir. Kişi acı veren, benimsenmesi zor durumlarda kendine bir bahane, mantıksal bir açıklama bularak acısını azaltmaya çalışır. Örneğin sevgilisi kendisini bırakıp giden bir genç, "Bana yaramazdı, huysuzun biriydi, üstelik pek de güzel değildi" diyerek kendisini avutur. Kedi erişemediği ciğere pis der, tilki uzanamadığı üzüme ekşi der gibi atasözleri bu mekanizmayı anlatır. Günlük yaşamda çok sık başvurulan savunma yöntemlerinden biridir. İçkiyi çok içen kişiler de kendilerini bu yolla aldatmakta ustadırlar. Neşelenir içer, üzülür içer, buna içilir diyerek içerler. Bu mekanizmayla kişi yaptığı yanlış işlerden duyduğu suçluluğu da yatıştırır. Üst benliğin, vicdanın baskısını azaltır. Örneğin banka soyan bir kişi, "Ben kimseyi soymuyorum ki, herkesten biraz alıyorum" diyerek eylemini önemsiz göstermeye çalışır. Kendine yöneltme. Kimi kişiler olumsuz duygularını dışa vurmakta güçlük çekerler. Öfkelerini, saldırganlık eğilimlerini bir nesne veya kişiye boşaltmak yerine kendilerine çevirirler. Örneğin öfkeyle tepinen bir çocuk annesine duyduğu öfkeyi kendini ısırarak, başını duvara vurarak, yüzünü tokatlayarak kendine yöneltir. Bu davranış öfkesinden korkan, kendini güçsüz bulan kişilerin davranışıdır. Bunun en aşırı örneği kendi canına kıymadır. Kişi çevresine yöneltemediği düşmanca duygularını, saldırganlığını kendine çevirerek kendini cezalandırarak belli eder. Yer değiştirme, displacement. Duygu ve eğilimlerin bir nesneden başka bir nesneye ya da kişiye aktarılması yöntemidir. Eleştirilen, azarlanan bir memurun üstlerinden gördüğü davranışı kendi altındakilere aktarması ya da hızını alamayıp acısını evinde karısı ve çocuklarından çıkarması bu yer değiştirme mekanizmasına bir örnektir. Türkçedeki "eşeğini dövemeyen semerini döver" sözü bu tür bir savunmayı belirtir. İçten algılanan suçluluk, ruhsal kirlilik duygusu sürekli bir temizleme ve el yıkama biçiminde yer değiştirebilir. Kişi kirliliği ellerini yıkayarak atmaya uğraşır. Cinsel dürtülerinden korkan bir genç mastürbasyondan sonra suçluluk duygusuna kapılabilir. Manevi kirlilik duygusundan kurtulmak için sürekli el yıkayabilir. Lady Macbeth kocasını kışkırtarak kralı öldürttükten sonra kanlı ellerini sürekli yıkar ama bir türlü temizleyemez. Arabistan'ın bütün güzel kokuları bile bu elleri temizleyemez der. Arındırmak istediği aslında kirli elleri değil, onu suçluluk duygusuyla kıvrandıran vicdanıdır. Yer değiştirme mekanizması obsesif kişilerin sık başvurduğu bir mekanizmadır. Korkular, fobilerde çoğu kez tedirgin edici dürtülerin bir nesne veya duruma aktarılıp somutlaştırılmasıyla oluşurlar. Kapalı yer korkusu, sokağa çıkma korkusu gibi pek çok korku buna örnek gösterilebilir. Daha çok kadınlarda görülen bu tür korkuların altında cinsel sorunlar yatar. Bilinç dışında sokağa çıkmayı, sokak kadını olmakla eş tutan bir kadın cinsel dürtülerinin yarattığı korkuyu sokağa aktararak bu tehlikeden kurtulmaya çalışır. Döndürme, conversion. Histerik nevrozlarda rastlanan bir savunma biçimidir. Kişi, iç çatışmasını çözemediği, bunaltının üstesinden gelemediği durumlarda bayılarak, kolu bacağı tutmayarak, görmeyerek, işitmeyerek kendini savunmaya çalışır. Kişi bunaltısını bir devinim ya da duyu organına aktararak iç çatışmadan kaçış yolu arar. Bu savunma yöntemi çatışmayı çözmese de bunaltıyı yatıştırır, bir süre için ortadan kaldırır. Bu birincil kazanç yanında kişi hasta olarak ilgi görür, sorumluluktan kurtularak ikinci bir kazanç sağlamış olur. Saplanma, fixation. Çocuk gelişme basamaklarında kazandığı özellikleri önce yaşayarak sonra da aşarak gelişir. Örneğin süt çocukluğu döneminde alıcı, asalak ve bağımlı olan çocuk büyüdükçe bu özellikleri bırakır, yeni nitelikler kazanmaya başlar. Anneye bağımlılık giderek bağlılığa dönüşür, çocuk böylece bağımsızlığa yönelir. Bu dönemin özelliklerini belirgin biçimde öteki gelişme dönemlerine aktaran çocuk bu dönemde saplanmış demektir. Böyle bir çocuk erişkin yaşta da bağımlılık, edilginlik, bencillik, engellenmeye dayanıksızlık gibi çocuksu özellikleri kişiliğinde gösterebilir. Ortaya bağımlı kişilik çıkar. Sorumluluk almayan, her isteğinin karşılanmasını, sorunlarını başkasının çözmesini bekleyen, girişim yeteneği gelişmemiş, olgunlaşmamış kişiliktir bu. Düş kurma, fantasy formation. Kişinin gerçekleştiremediği istek ve dürtülerini düşlem, fantezi yoluyla doyurmaya çalışmasıdır. Her yaşta başvurulan bir avunma, bir savunma biçimidir ancak çocukluk ve ergenlik çağında daha yoğundur. Çocuk kendini çok güçlü, çok becerikli bir kahramanın yerine koyabilir, düşleminde başarıdan başarıya koşabilir. Tahtadan bir atın üstünde kendini gerçek at koşturan korkusuz bir kovboy sanabilir. Süpermen gibi uçmayı deneyen çocuklar da vardır. Başka bir deyişle çocuk düş kurmakla kalmaz, düşlerini gerçekleştirme denemeleri de yapar. Ergenlik çağında bir genç ise uzun uzun hayallere dalar, kendini bir sinema yıldızı, başarılı bir sporcu, kızlar ya da erkeklerce hayranlık duyulan bir kişi olarak görür. Ancak ergen olsun, erişkin olsun, düşlerle gerçekleri birbiriyle karıştırmaz, kısa sürede gerçeğe dönüş yapar. Bu nedenle düş kurma sağlıksız bir savunma biçimi değildir. Ancak içe kapanık kişilerde ve kimi ruh hastalarında düş kurma gerçeğin yerini alacak ölçüye varabilir ki sağlıksızlık belirtisidir. Özdeşim, identification. Çoğunlukla sevilen bir kişinin özelliklerini benimseme, kendi kişiliğine katma düzeneğidir. Çocuklar, ana babalarını örnek alarak onların duygu, tutum ve davranış biçimlerini kapar ve özümserler. Bu bilinçli yapılan öykünmeden, taklit, değişik bir olaydır. Öykünme ile başlayıp bilinç dışı olarak sürer gider. Çocuk ana babası gibi güçlü, bilgili olmak ister. Onların sevgisini sürdürmek çabasıyla tüm olumlu niteliklerini benimser, kendi kişiliğinin bir parçası yapar. Ana babasıyla olumlu ve sıcak bir ilişki içindeyse özdeşim süreci olumlu gelişir ve çocuğun kişiliği oluşur. Kimi zaman çocuk ana babasını olduklarından değişik algılayabilir, görmek istediği gibi görerek özdeşim yapabilir. Onlarda varsaydığı özellikleri geliştirmeye çabalar. Yansıtmalı özdeşim denen bu savunma düzeni aracılığıyla çocuklar ana babalarını genellikle olduklarından daha iyi görürler. Kimi zaman da onlara gerçeğe uymayan olumsuz nitelikler yakıştırabilirler. Genellikle kız çocuk annesiyle, erkek çocuk da babasıyla özdeşim yaparak kişiliğini geliştirir, cinsel kimliğini kazanır. Ancak kız çocuk babasından, erkek çocuk da annesinden özdeşim yoluyla olumlu özellikler kapabilir. Özdeşim yaşam boyu süren bir süreçtir. Ancak okul öncesi yıllarda ana babayla özdeşim çok yoğundur. İlkokul yıllarında ana babayla özdeşime yeni özdeşim örnekleri eklenir. Öğretmenle, çevredeki erişkinlerle özdeşim kurulur. Ergenlik çağında da genellikle ev dışında arkadaşlar, hayran olunan erişkinlerle özdeşim sürer gider. İş yaşamında kişi kendine hayran olduğu üstlerinden örnekler seçebilir. Görüldüğü gibi özdeşim genellikle olumlu bir ruhsal süreç, yararlı bir savunma düzeneğidir. Kimi koşulda çok sağlıksız bir biçimde işleyebilir. Örneğin savaş tutsakları içinden düşmanla özdeşim yaparak arkadaşlarına işkence eden, saldırgan tutum takınanlar çıkabilmektedir. Baskıcı, sert bir üstle özdeşim kurarak bu tutumu kendi altındakilerine aktarmak da bu tür olumsuz özdeşimin bir örneğidir. En sağlıksız olan bir özdeşim türü de erkek çocuğun yalnız annesini, kız çocuğunda yalnız babasını örnek alarak benimsemesidir. Böyle çapraz ya da ters özdeşim cinsel kimlik sapmasına yol açar. Yüceltme, sublimation. Aşırı kullanımı ruhsal hastalık belirtisine neden olmayan tek savunma yöntemidir. Kişi bu yolla cinsel dürtülerini, saldırganlık eğilimlerini, üstün gelme isteklerini topluma yararlı bir yöne çevirebilir. Böylece dürtüler kişide suçluluk duygusu yaratmadan doyurulmuş olurlar. Örneğin cinsel dürtülerini resim, yazı ve şiir yoluyla yüceleştirebilir. Çatışmalarını bir tiyatro oyunu biçiminde dışa vurup boşalım sağlayabilir. Güçlü bir insan kaba üstünlük dürtülerini spor alanında sergileyebilir. Kazandığı başarıyla hem dürtülerine doyum sağlar hem de başarısıyla beğeni toplar. Üretici ve yaratıcı işlerin çoğu ilkel dürtülerin biçim değiştirerek toplumsal yaşama, sanata, bilime ve yazına aktarılmasıyla gerçekleşmiştir. Elseverlik de bir çeşit yüceltme yöntemidir. Evlenmeyen ya da çocuk doğuramayan bir kadın çocuk sevgisini kendini kimsesiz veya hasta çocukların bakımına adayarak doyurabilir. 2. Gençlikte benlik ve kimlik. Ben, benlik, kişilik çoğunlukla eş anlamlı olarak kullanılan kavramlardır. Kişiyi o kişi yapan, başkalarından ayıran duygu, tutum ve davranışların tümünün örgütlenmiş bütünlüğünü anlatır. İnsan kendi kişiliğini, benliğini nesnel olarak değerlendiremez. Benlik kavramı, self-concept, insanın kendi benliğini algılayış ve kavrayış biçimi olarak tanımlanır. Kişinin kendini nasıl görüp nasıl değer biçtiğini anlatır. Bu değerlendirme gerçeklere uymayabilir. Kişi kimi alanda kendini yüceltebilir, kimi alanda küçültebilir. İnsanlar genellikle kendilerini olduklarından güçlü, daha zeki, daha yetenekli ve daha erdemli görme eğilimindedirler. Olumsuz yönlerini görmemeyi, olumlu yönlerini de abartıp öne çıkarmayı yeğlerler. Örneğin eli sıkı bir kişi binde bir yaptığı bir yardımı yardımseverliğinin kanıtı olarak ileri sürer. Kendini cimri değil tutumlu bir kişi olarak niteler. Başkalarında kabalık olarak saydığımız bir davranışı kendimiz yinelediğimizde bunun adı kabalık değil, beni çok kızdırdılar, bunu hak etmişti olur. Başkası dangalaktır ama biz şakacıyızdır. Başkası korkaktır ama biz ihtiyatlıyızdır. Bunun gibi bir dolandırıcı da kendini dolandırıcı olarak görmek istemez. Ona sorarsanız başkalarının enayiliğinden yararlanan kurnaz bir kişidir. Kısacası kendi benlik kavramımızı bozacak olumsuz niteliklerimizi görmezden gelir, önemsemez veya çarpıtırız. Başkalarının bizi değerlendirişiyle kendi kendimizi algılayışımız çok ayrı da olabilir, birbirine çok yakın da düşebilir. Benliğin değerlendirilişi çok değişik ise ortaya uyumsuzluk ve sorunlar çıkar. Örneğin çok çalışkan bir öğrenci öğretmenlerince çok zeki ve başarılı olarak görülür. Ancak öğrencinin kendini algılayışı çok çarpık olabilir. Bu genç başaramayacağım korkusu çeken, başarısını yeterli bulmayan bir genç olabilir. Ya da hep birinci gelmeye alıştığı için başkasının öne geçmesi karşısında yıkılabilir, kendini değersiz bulabilir. Çünkü bu gencin katı bir benlik kavramı vardır. Bu kavrama aykırı gelen her şey onu tedirgin eder. Benlik kavramı daha esnek olan bir genç ise başaracağına olan inancını birden yitirmez. Başarısızlığını gerçekçi olarak açıklayabilir, bundan ders alabilir. Benlik kavramı genellikle süreklilik ve tutarlılık gösterirse de belli bir esnekliği vardır. Katı bir benlik kavramı kişiyi tökezletip çabuk hayal kırıklığına uğratabilir. Esnek benlik kavramı ise gelişmeye açıktır. Benlik ile benlik kavramının ilişkisini birbiri üstüne konmuş bir çember ile bir dikdörtgene benzetebiliriz. Çember benliği dikdörtgende onun üstüne konmuş benlik kavramını simgelesin. Her ikisinin çakıştığı alan benlik ile benlik kavramının uygunluk gösterdiği alandır. Dikdörtgenin çemberden taşan köşeleri ise benlik kavramının benliğe uymadığı alandır. Dikdörtgenin çemberde örtmediği alan ise benliğin kavranamayan, algılanamayan bölümleridir. Her insanın ulaşmak istediği bir benlik kavramı vardır. Kişi, özlediği, kendisine yakıştırdığı bu ideal benlik kavramını geliştirmeye çabalar. İdeal bene yaklaştıkça mutlu olur. Kimi zaman bu ideal ben bir düş, bir özlem olarak kalır. Kimi insan için bu ideal benliği gerçekleştirmek bir ölüm kalım sorunu olur. Kişi bu amaca ulaşmak için çalışır, çabalar, ulaşamazsa mutsuz olur, kendine saygısını yitirir. İdeal benliğin gerçek dışı olduğu durumlarda kişi bunalıma düşer. Kendi kendinden beklentisi çok yüksek olan kişi, genellikle bilinç dışı dürtülerin ve tutkuların buyruğundan çıkamayan kişidir. Ana babasının sevgisini ayakta tutabilmek için, onları umut kırıklığına uğratmamak için başarıdan başarıya koşmalıdır. Başka bir deyişle, benliğine saygısını yitirmemek için, hep çalışmak, tıpkı düşmemek için sürekli pedal çeviren bir bisiklet sürücüsü gibi çabalamak zorundadır. Çocukta hiç gözlem yeteneği gelişmemiştir. Kendi duygularını, düşüncelerini incelemez, tartıp değerlendirmez. Kendi davranışlarını değerlendirme ve kendisine başkasının gözüyle bakma yeteneği çok zayıftır. Ben neyim, kimim, nasıl bir insanım sorularını sormaz. Kendini bir bakıma olduğu gibi kabullenir, başkalarından ne bakımdan ayrıldığı konusunda kafa yormaz. Örneğin bir şeyden korkuyorsa, herkes de bu korkunun var olduğunu sanır. Öcüden korkuyorsa, annesine usulca yaklaşıp, öcü diye korkutmaya çalışır. Güzel mi, çirkin mi diye pek düşünmez. Yaşıtlarıyla hiç geçinemeyen, durmadan sataşıp kavga çıkaran bir çocuğa sormuştum, neden kavga çıkıyor diye. Verdiği yanıt kısa ve kesindi. Ben kimseyle kavga etmiyorum, onlar benimle ediyor. Gençlik çağı benlik kavramının öne çıktığı çağdır. Genç, çocukluğunda dışa dönük olan antenlerini kendi içine çevirmeye başlar. Duygularını inceler, bedenini inceler, nasıl bir kişi olduğu, ne olmak istediği konusunda kafa yormaya başlar. Bunlar benlik arayışının belirtileridir. Kendisini aşağı görmekle yüceltmek arasında gider gelir. Adını beğenmez, yüzünü beğenmez, yürüyüşünü, duruşunu beğenmez. Çünkü bedenini algılayışı, beden imgesiyle benlik kavramı arasında sıkı bir ilişki vardır. Kısacası benliği gencin baş uğraşı, düşüncelerinin odağı olur. Bir bakıma benliğinin şişmesi söz konusudur.